Ayrım 46. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 436. 29. Bölüm. İlk olan şeyin değişik şekillerde ifade edilişi. 40. Ama başlangıçta yarattığı ifadesinden, ilkin yarattığı anlamından başka bir anlam çıkarmayan yorumcunun, gök ve yer sözcüklerini sadece göğü ve yeri yaratan madde olarak, yani hem ruhani hem de maddi bütün evreni yaratan madde olarak anlamaktan başka çaresi yok. O aşamada bütün evrenin belli bir biçime kavuşmuş olduğunu iddia eden birine şöyle bir soru sorsak yeridir. Tanrı ilkin bütün evreni yarattıysa peki ondan sonra ne yarattı? Çünkü evreni yarattıktan sonra Tanrı'ya yaratacak başka bir şey kalmıyor ki. Ardından istese de istemese de şöyle bir soruyla da muhatap olacak. Tanrı sonradan bir şey yaratmadıysa ilkin evreni nasıl yarattı? Ama bu yorumcu, Tanrı ilkin maddeyi biçimsiz olarak yarattı, sonra ona biçim verdi dese iddiası bir mantıksızlık içermemiş olacak. Tabii en azından ezeli ve ebedi açıdan bakıldığında neyin önce geldiğini ya da aynı şekilde zaman açısından neyin önce geldiğini, seçim açısından neyin önce geldiğini ve kaynak açısından neyin önce geldiğini ayırt etmesi koşuluyla. Ezeli ve ebedi açıdan bakıldığında Tanrı'nın her şeyden önce geldiği açık. Zaman açısından bakıldığında örneğin tomurcuk çiçekten önce gelir. Seçim açısından bakıldığında örneğin çiçek tomurcuktan önce gelir. Kaynak açısından bakıldığında da ses şarkıdan önce gelir. Bu dört öncelik içinde söz konusu ettiğim ilki ve sonuncusu çok zor anlaşılır. Ortadaki iki önceliği anlamak ise çok kolaydır. Çünkü Ya Rab, hiç değişmeden değişebilir bir dünya yaratan ezeli ve ebediyetini ve bu anlamdaki önceliğini görmek olağanüstü bir önsezi gerektirir ki bunu elde etmekte bayağı zorlu bir iş. Sonra şarkının sesten önce geldiğini öyle büyük bir çaba harcamadan anlamak da çok ince bir zekanın harcı. Buradaki zorluk şarkının sesin biçimlenmiş hali olmasından ve biçimi olmayan bir şeyin zaten var olamayacağından kaynaklanır. Ama olmayan bir şeye nasıl biçim verilebilir ki? Bu anlamda madde kendisinden yaratılandan önce gelir. Ama önceliği ürününü yaratmasından kaynaklanmaz. Çünkü o da yaratılmış bir şeydir. Bu öncelik zamansal bir öncelik de değildir. Çünkü zamanda öncelik olması için şarkı söylemeden önce biçimlenmemiş sesler çıkarmamız, sonra bu seslere şarkı biçimini vermemiz ya da onları şarkıya uyarlamamız gerekir ki böyle bir şey yapmıyoruz. Yani biz şarkı söylerken tahtadan bir sandık ya da gümüşten bir vazo yapar gibi iş görmüyoruz. Çünkü bu malzemeler zaman açısından yarattıkları ürünün biçiminden önce gelirler. Ama şarkı söz konusu olduğunda durum bambaşka. Şarkı söylendiği anda sesi de işitilir. İlkin biçimsiz bir ses çıkarılıp sonra ona şarkı biçimi verilmez. Çünkü bir ses çıktığı anda çoktan geçip gitmiştir. Geçip gittikten sonra da geriye ondan eser kalmaz. Nerede kaldı ki o sesi alıp sanatsal becerinizle şarkı şekline sokacaksınız? Şarkının varlığı sesinde gömülüdür. Sesi şarkının ham maddesidir. Bu madde şarkı olacak şekilde biçimlenir. Bu anlamda dediğim gibi ses yaratan madde şarkının biçiminden önce gelir. Bu öncelik şarkıyı yaratma imkanına sahip oluşundan kaynaklanmaz. Çünkü ses şarkı söyleyen bir sanatçı değildir. Sadece şarkıya dönüştürülmesi için şarkıcının bedeni tarafından ruhunun hizmetine sunulan bir şeydir. Zaman açısından önceliği yoktur. Çünkü ses şarkıyla birlikte aynı anda çıkar. Seçim açısından da önceliği yoktur. Çünkü ses şarkıya tercih edilebilecek bir şey değildir. Şarkı sadece bir ses olmaktan öte, aynı zamanda güzel bir ses olduğuna göre. Ama ses kaynak açısından öncedir. Çünkü bir şarkı ses olacak şekilde şekillenmez. Tersine ses bir şarkı olacak şekilde şekil alır. Belki bu örnekle insanlar neden ilkin şeylerin maddesinin yaratılmış olduğunu ve bu maddeden gök ve yer yaratıldığı için bu maddeye gök ve yer adının verildiğini anlayabilir. Ama bu maddenin zaman açısından önce yaratıldığı anlamına gelmez. Çünkü şeylerin biçim alışları zamanın ortaya çıkmasına sebep olur. Biçimin olduğu yerde zaman mevcuttur düşüncesini yineliyor burada. Demek ki bu madde önce biçimsizdi. Zaman içinde biçimlendikçe algılanabilir hale geldi. Her şeye rağmen bu biçimsiz madde hakkında herhangi bir şey söyleyebilmemiz için onu zamanda önceliği varmış gibi değerlendirmek zorundayız. Oysa bu madde varlık basamaklarının en altında yer alır. Çünkü biçimlenmiş varlıkların biçimsizlere oranla daha üstün olacağı açıktır. Yaratıcının ezeli ve ebediliği tarafından da öncelenir ki kendisinden herhangi bir şeyin yaratılması için kendisi hiçlikten yaratılmış olsun. 30. bölüm. Kutsal kitaplar hakkında farklı farklı düşünceler ileri süren yorumcular, sevgi ve tanrısal hakikat söz konusu olduğunda aynı düşüncede birleşirler. 41. Bu kadar farklı ama bir yandan da doğru düşünce arasında dilerim hakikat kendi kendine bir uyum yakalayabilir ve dilerim Tanrımız bize merhamet eder de yasayı adil bir şekilde uygulayabiliriz. Yani buyruğun amacı olan saf sevgiye erişecek şekilde. Biri kalkıp da bana bunca düşünce arasında hangisi Musa'nın yani senin kulunun düşüncesidir diye soracak olsa, bu buyruğa uygun olarak sana bilmiyorum diye itiraf etmedikçe yazdığım bu sözler benim itiraflarım olmayacak. Ama biliyorum ki bu düşüncelerin hepsi doğru. Tabii yukarıda az biraz değinmeyi uygun bulduğum şu maddeci yorumlar dışında. Gerçi bu yorumların sahipleri iyi şeyler umut eden çocuklar, yani imanları henüz olgunlaşmamış. Senin kitaplarında yazılan sözlerden korkuya kapılmıyorlar. Sırlarını yalın bir üslupla aktaran ve birkaç kelimeyle pek çok şey söyleyen o sözlerinden. Bizlere gelince, yani yukarıda da değindiğim gibi, bu kitapların sözlerinde doğru anlamları yakalayan ve uygun bir dille açıklayanlara birbirimizi sevelim ve kibre değil de hakikate susamışsak aynı şekilde seni de sevelim. Tanrımız hakikatin kaynağı. Ayrıca senin kulunu bu yazıların elçiliğini üstlenen kutsal ruhuna dopdolu olan insana da hak ettiği onuru verelim ki onun senden aldığı vahiy ile bu kitabı yazdığını ve düşüncelerinin hakikatin ışığına ve bizlerin ruhani gelişimine yaraşır bir anlamı olduğuna inandığımızı göstermiş olalım. 31. bölüm. Musa'nın kavradığını düşündüğümüz hakikatin ne olduğu onun sözlerinden anlaşılabilir. 42. Bu yüzden biri kalkıp Musa benim düşündüğümü anlamış ya da başka biri kalkıp hayır benim düşündüğünü anlamış dediğinde ben her ikinizin düşüncesi de doğruysa neden Musa'nın anladığı her ikinizin de düşüncesi olmasın demeyi din açısından daha doğru buluyorum. Bu sözlere bir üçüncü, bir dördüncü, hatta daha da fazla doğru bir anlam yüklenebiliyorsa, o zaman niçin Musa'nın bu anlamların hepsini çıkarmış olduğuna inanılmıyor? Sonuçta onun aracılığıyla bu kutsal sözleri birçok insanın farklı farklı doğruları görebileceği ve algılayabileceği kıvama getiren tek bir Tanrı değil mi? Ama bana sorulacak olsa hiç çekinmeden ve bütün içtenliğimle söyleyebilirim ki böyle ulu bir yetki taşıyan metni ben kaleme almış olsaydım sözlerimin tartıştığımız konularla ilgili bütün doğruları yansıtacağı ve her okuyanın da anlayabileceği bir üslupla yazmayı tercih ederdim. Yani doğruluğu tartışma götürmez, tek bir düşünceyi ortaya koyup beni eleştiriye maruz bırakacak bir hata içermiyorlarsa, öteki düşünceleri de dışarıda bırakacak şekilde yazmayı tercih etmezdim. Buna rağmen Tanrım, o şahsın da senin tarafından böyle bir belagat yetisiyle donatılmadığına inanacak kadar düşüncesizlik etmek istemem doğrusu. O bu metni yazarken bizim hakikatle ilgili bulabildiğimiz bütün doğruları hiç eksiksiz ifadelerine yansıtmıştı ve bunun bilincindeydi. Biz şu an hakikatle ilgili ne keşfedememişsek ya da henüz ne keşfedememişsek yine o ifadelerde bulabiliriz. 32. bölüm. Kutsal kitaptaki hakikatin anlamları kutsal ruh tarafından açıklığa kavuşturulur. 43. Sonuçta Ya Rab, sen Tanrısın ve etten kandan değilsin. İnsanoğlu bu metinde var olan hakikatin belki pek azını sezebilir. Ama senin o sözlerle geleceğin okurlarına iletmeyi istediğin doğrular beni hakkın ülkesine getirecek olan lütufkâr ruhundan gizlenebilir mi? Augustinus'un ve diğer yorumcuların hakikatle ilgili gözünden kaçan bir nokta olsa bile bu kutsal ruh aracılığıyla mutlaka gelecek kuşaklara açıklanacaktır. Hatta senin aracılığına bu sözleri söyleyen o şahıs bizim çıkardığımız bunca doğru arasında sadece bir tekini kastetmiş olabilir. Ama o tek bir düşüncenin bile senin lütufkâr ruhundan gizlenmesi mümkün mü? Zaten durum böyleyse o şahsın zihninden geçen o tek doğru bizim çıkarımlarımızın hepsinden üstün olsun. O halde bunu bize göster ya Rab. Senin bize açıklamak istediğin başka bir doğruyu bize göster. Bize ya senin kulunun zihnindeki doğruyu açıkla ya da o metindeki sözlerden anlamamız gereken başka bir doğruyu açıkla. Açıkla ki senden beslenelim ve yanılgılarımızın oyuncağı olmayalım. İşte bak Rab Tanrım, şu birkaç kelime için ne çok şey yazdım. Sana yalvarıyorum bak, ne çok şey yazdım. Bütün kitaplarını böyle uzun uzun yorumlamaya kalksam demek ki ne çok güç harcamam gerekecek ve ne çok zaman. Öyleyse bana lütfet, bu cümlelere daha kısa yorumlar getirip sana itirafta bulunabileyim. İçlerinden senin esinlediğin tek bir doğruyu, kesin ve iyi olan tek bir doğruyu seçebileyim. Birçok doğrunun olduğu bu metinde benim de gözüme birçok doğru çarpmış olsa bile. Senin elçinin zihninden geçen düşünceyi doğrudan doğruya ve en iyi şekilde aktarırsam, zaten öyle de yapmam gerekir, itiraflarımdaki iman senin önüne serilsin. Ama bunu aktarmayı başaramazsam ne olur? En azından senin hakikatinin kutsal kitabın sözlerini vesile kılarak benden açıklamamı istediği şeyi söylememe izin ver. Çünkü o hakikat Musa'dan açıklamasını istediğini ona söylemişti. 13. kitap, 1. bölüm. Tanrı'ya sesleniyor ve ondan gelecek iyiliğin kendisine yol göstereceğini biliyor. 1. Sana sesleniyorum Tanrım, bağışlayıcım. Sen beni yarattın ve seni unuttuğumda sen beni unutmadın. Sana sesleniyorum. Gel gönlüme gir diye. Gir ki ona ektiğin özleminle seni içine sığdırabilsin. Sana sesleniyorum. Ne olur beni terk etme. Aslında ben sana seslenmeden çok önce sen zaten gönlümdeydin. Ve hiç durmadan sürekli türlü türlü yollarla bana seslendin ki seni çok uzaklardan işiteyim, sana döneyim ve sen bana seslendiğinde ben de sana sesleneyim. Çünkü sen ya Rab, işlediğim bütün günahları silip attın. Beni senden ayrı koyan şu ellerime hak ettiği cezayı vermeyesin diye. İşlediğim bütün sevapları ise ben daha onları işlemeden hesaba kattın. Beni yarattığın ellerinle hak ettiğim ödülü bana veresin diye. Çünkü ben var olmadan önce sen vardın. Sen lütfedip beni var edinceye kadar ben yoktum. Ama bak, senin iyiliğin sayesinde artık varım. Beni yarattığın ve benim yaratılmama kaynaklık eden bütün her şeyden önce gelen iyiliğin sayesinde. Augustinus, Tanrı'nın iyiliğinin kendisini yaratan maddeye önceden bahşedildiğini özellikle vurguluyor ve böylece yaratılan her şey iyidir önermesini bir kez daha göstermiş oluyor. Senin bana ihtiyacın yoktu ki, sana yardımcı olacak kadar senin iyiliğinden de pay almamıştım ki. Rabbim ve Tanrım, yani sen eserini yaratırken ben sana hizmet edeyim de yorulma ya da ben sana itaat edeyim de senin yetken azalmasın diye yaratmadın ki beni. Sen bir tarla değilsin ki seni ekip biçeyim. Sanki ekip biçmezsem bakımsız kalacakmışsın gibi. Tersine sana hizmet etmem ve seni ekip biçmem senin iyiliğinden pay almam için. Çünkü ben varlığımı ve varlığımın iyiliğini sana borçluyum. Augustinus, Tanrı'nın yaratma amacının sadece yaratmaktan ibaret olmadığını özellikle vurguluyor. Ona göre Tanrı yarattıklarını kendisine hizmet etsin ya da tapsın diye yaratmadı. Asıl amacı yarattığı ruhların doygunlaşıp mükemmelleşmesine imkan tanımasıydı. Bu yüzden Tanrı yarattığını mükemmelleşme yolculuğuna kattı ve sonra da yarattığı kaynağa yani kendisine dönmesini istedi. İkinci bölüm. Âlem Tanrı'nın inayetiyle varlığını sürdürüyor ve mükemmelleşiyor. 2. Yarattığın bu âlem senin cömert iyiliğin sayesinde varlığını sürdürüyor. Senin çıkarına hizmet eden bir iyilik değildi bu. Senin tözünden olmadığından zaten sana denk değildi. Ama senin sayende yaratıldığı için varlığını hiç kaybetmedi. Yaratılan her şey Tanrı'nın iyiliği sayesinde vardır ve bu iyilik sayesinde var olmaya devam eder. Yaratılan her şey Tanrı'nın sonsuz akışının ifadeleridir. Yaratılanlar sonlu varlıklar olduğu için Tanrı'nın kendi doğasından değil hiçlikten yaratılmışlardır. Yoksa zaten sonsuz olurlardı. Çünkü başlangıçta yarattığın şu göğün ve yerin sana layık olacak ne değeri vardı? Haydi söylesinler, bilgeliğinle yarattığın şu ruhani ve maddi doğanın sana layık olacak ne değeri vardı? Yaratılan şeyler sadece Tanrı sayesinde var olurlar. Yoksa onların kendi kendilerine yaratılmayı hak edecek değerleri yoktur. Her şey bilgeliğine bağlıydı, hamdı, biçim almamıştı. Kendi içinde ruhani ve maddi olarak sınıflara ayrılsa da. Her şey senden uzaklaşmaya ve karmaşaya sürüklenmeye meyilliydi. Ve hiçbir şekilde sana benzememeye, ruhani varlık biçimsiz haldeyken biçimli bir varlığa göre daha üstün, maddi bir varlık ise biçimsiz haldeyken hiçliğe göre daha üstün olsa bile. Demek ki biçimsiz olan bütün varlıklar senin sözün üzerine var oldular. Ve senin sözün üzerine senin birliğine yeniden çağrıldılar ve biçim aldılar. Senden yani birden, en yüce birlikten dolayı var oldular. Bu yüzden hepsi bu iyilikten nasiplerini aldılar. Sadece biçimsiz olacak kadar bile bir değerleri var mıydı bu varlıkların senden önce? Sen sebep olmasaydın biçimsiz bile olamayacak olan bu varlıkların. 3. Görünmez ve düzensiz bir yapıda olacak kadar bile bir değeri var mıydı senden önce şu ham maddenin? Sen onu yaratmadıkça bu halde bile var olmayacağına göre. Var olamayacak olması senden önce bir değeri olamayacağını kanıtlıyor zaten. Ya da şu ruhani alemin henüz ham haldeyken bir değeri var mıydı senden önce? Henüz derin boşluğun üzerinde dalgalanan karaltıları andırırken ve sana benzemekten çok uzakken, hep bu halde kalmaz mıydı? Senin sözünle çağrıldığında kendisini yaratan bu söze dönmemiş, yani senin sözünün ışığıyla aydınlanmamış ve seninle denk olmasa da senin suretinde biçimlenmemiş olsaydı. Maddi bir cisim söz konusu olduğunda da durum böyledir. O cismin var olması güzel olduğu anlamına gelmez. Yoksa çirkin olma ihtimali ortadan kalkmış olurdu. İşte aynı şekilde yaratılan bir ruhun yaşaması bilgece yaşadığı anlamına gelmez. Yoksa hiç değişmeksizin bilge kalırdı. Ruhun iyiliğinin anlamı her daim sana sımsıkı kenetlenmiş olmasıdır. Başka türlü olsa sana yöneldiğinde aldığı ışığı senden uzaklaşarak kaybeder ve yeniden karanlık bir uçurumu andıran yaşamına düşer. Ruhumuz olduğu için birer ruhani varlık olan bizler de senden yani ışığımızdan yüz çevirdik ve bir zamanlar karanlıklarla kaplı yaşamımızın içinde bulduk kendimizi ve halen o karanlığımızın kalıntıları arasında debelenip duruyoruz. Biricik oğlun sayesinde senin ulu dağları andıran adaletinin temsilcileri olana kadar böyle debelenip duracağız. Çünkü bizler uçsuz bucaksız denizleri andıran senin yargılarının hükmü altındayız. 46. ayrımın sonu. Sayfa 445.